Merhabalar efendim. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da İrfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Lütfü Bey. Nasılsınız? İyisiniz.
Allah razı olsun hocam. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederiz. İrfan gündemi nasıl gidiyor diye sormak lazım hocam aslında.
Onu dinleyicilere soralım inşallah. İnşallah iyi gidiyordur. İyi gitmesi için uğraşıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii ki bazen sunuhat, zuhurat ne çıkıyorsa öyle konuşuyoruz. Böyle bir çok fazla planlı, sistemli konuşmuyoruz ama irfandan çıkmamaya çalışıyoruz. İrfan
içerisinde. Yani aslında kalbe
dokunmaya çalışıyoruz.
Dokunmak esas belki hocam. Dolayısıyla kalpten çıkan söz ancak kalbe dokunuyor muhtemelen.
İnşallah.
Geçen hafta hocam online sohbet ya da online irfan aktarımı olur mu diye bir soru konusu etrafında dolaşmıştık ama peki kulaktan kulağa yani bu radyoyla irfan aktarımı olur mu?
Şimdi tabii insanın duyu organlarının her birinin kalbe ulaşan, beyne ulaşan bir boyut mutlaka var. Yani hepsi oradan besleniyor. Dolayısıyla kulaktan aldığımız bir mesajda, gözden aldığımız bir uyarıda, dokunmayla hissettiğimiz şeyin de bizim kalbimize, irfan hayatımıza elbette belli oranda etkisi var. Belki tabii bunların en müessir olanı tamamının birlikte olduğu ortamlarda. Yani gözün, kulağın, kalbin müşterek olarak aynı yani böyle senkronize oldukları zamanlar daha etkin, daha müessir şekilde insanlar karşılıklı bir etkileşim havasına girerler. Dolayısıyla kulaktan da elbette insan
Bir şeyler alır yani.
Kalbi aktarımlarda bulunur, alır ve verir. Yani evet. Sadece ortamda olmanın yani o ortamın meydana getirdiği duygusallıkla etkileşim biraz daha yüksektir ama şey de bir ortam meydana getiriyor. Radyo da bir ortam, yani konuşma ve ses de bir ortam meydana getiriyor. Televizyon da bir ortam meydana getiriyor. İnternet de bir ortam meydana getiriyor. Ha birebir aynı mekanı paylaşmak kadar etkin olduğunu söyleyemeyiz elbette. Bu artık bilinen bir şey.
Hocam mesela şimdi diyelim bir şeyh efendinin, bir mürebbiinin sesini böyle yıllarca dinlemiş bir güzel de onu seven bir bağlısı.
Tabii yani.
O sesi duyar duymaz aslında bir eğitim moduna giriyor değil mi?
Kesinlikle hemen şartlanma ve şartlı refleks tavrıyla dikkat kesilip onu dinleyecektir. Evet. Muhabbetle dinleyecektir. Şevkle dinleyecektir. Bir de hani diyorlar ya insanın değişmeyen tek şeyi sesiymiş. Yani yüz siması değişiyor. Saç rengi değişiyor. Siyahtı kırlaşıyor, beyazlaşıyor. Ne bileyim yüz hatları kıvrımlar artıyor. Efendime kırışıklar çoğalıyor zaman içerisinde. Ve hatta yüzün belki deformasyon sonucu şekli bile değişiyor. Ama ses tonu insanın değişmeyen ergenlikten sonra neyse bir adamın ses tonu 50-60 sene sonra da değişmeyen bir özelliğiymiş. Hatta amaların böyle insanları hemen tanımaları seslerindendir. Ses değişmediği için kolay tanıyorlar.
Ses de biricik o zaman. Yani ses de sadece size has bir şey.
Kesinlikle.
Yani.
Sizin adresiniz yani.
Adresiniz.
Yani siz sizin olduğunuzu ifade eden çok önemli bir sinyal bu. Yani ses dediğiniz şey ve bir frekans sonuçta. Yani o frekansı yakalayan birisi hemen bu falanın sesi deyip oradan eski dünyaya yani o psikolojisiyle tedavi psikolojisiyle, çaresi psikolojisiyle eski dünyasına, eski gönül dünyasına doğru sefere çıkıyor. İşte evet. O Hekim İlahi'nin Mevlana'nın attığı cariye ve padişah hikayesindeki gibi
ciddi
bir etkisi var.
Hocam şimdi tabii bu ses dediğiniz biraz önce duyu organları, dokunma ya da görme bunların aslında hepsini birleştiren zamk da muhtemelen muhabbet, eğitimin, terbiyenin, irfanın kemali için belki.
Kesinlikle.
Yani
kesinlikle.
Muhabbet. Fakat insan hep muhabbette de olmuyor. Şimdi insanın bir takım farklı haller de var, duygular da var. İşte bunları da belki bazı İslam alimleri çeşitli şekillerde tasvip etmişler. Buna nasıl bakıyor İslam irfanı?
Yani şöyle söyleyeyim. Yani Gazali ve benzeri İslam alimleri, arifleri, gönül sultanları insanda üç önemli güce işaret ederler. Yani işte insanın bir kuvve-i akliyesinden bahsederler. Bir kuvve-i gadabiyesinden bahsederler. Bir de kuvve-i şehviyesinden bahsederler. Yani bunlar insanın nefsinin insana dayattığı, öğrettiği bir takım özelliklerdir. Ve bunların her birinin bir terbiye ve eğitim yönteminin olması gerektiği üzerinde durulur ve belki de hani İslam'ın vasat din olması, orta yolu emreden bir din olması sebebiyle bu üç önemli özelliğimizin de orta yol ile eğitilmesi üzerinde durulur. Mesela kuvve-i akliye diye bir güç var insanda. Allah'ın lütfettiği, işte olayları bir yere bağlayabilme ve
sebep sonuç ilişkisi
kurabilme, hükümler çıkarabilme, hayatı tanzim edebilme. Çünkü akıl zaten o demek. Yani akıl Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçmiyor ama fiil olarak çok geçiyor. Ta'kilun, ya'kilun.
O da ilginç değil mi hocam? Yani
enteresan tabii.
Yani bir
davranış çünkü akıl,
evet,
aslında.
Fiil halinde.
Yani onun davranışını gösteriyor. Yani akıl kelimesiyle değil de akletmek, düşünmek, efendime söyleyeyim, bir işi bireye rapt etmek, bağlamak. Çünkü akıl ve kıyal daha önce de söylemiştik. Yani şey demek, dizgin demek, fren demek, bağlamak demek, işte lenger demek de gemi için düşündüğünüz zaman.
Dümen gibi yani.
Ya evet, ya yok, lenger demir diyorlar, yani bir gemiyi bir yere demirlemek, sabitlemek için kullanılan
çapa
bir şey.
Çapa gibi yani.
Çapa gibi. Evet. Böyle bir özelliği var. Dolayısıyla aklın yukarı seviyesi var, aşağı seviyesi var. Her insanda ve herkeste. Bunun yukarı seviyesine hakikaten yani dayanmak mümkün değil. Çünkü orada bir şeytanet var. Yani aklın çok yüksek seviyedeki olanı,
cinnet derecesinde bir akıl.
Hem cinnet, hem yani şeyin üstünde, dehanın üzerinde, insanı her an sağa sola ve narinci keseri gibi sürekli kendine yontmaya sevk eden böyle yüksek bir boyutu var.
Yani hiperaktivite gibi mi hocam?
Hiperaktivite tam onu karşılamıyor. Yani akıl olarak, zeka olarak düşündüğünüz zaman olayları çözmede, ama sürekli kendi lehine sonuçlanacak şekilde çözmede bir şeytani tarafı var aklın. Bu çok yüksek akıl. Bunun aşağısı hamakat.
Hamakat.
Evet. O hiçbir işe yaramaz. Allah muhafaza etsin. Yani Hazreti İsa'nın koşarken görmüşler de nereye gidiyorsun? Ey ruhullah demişler, hamaktan kaçıyorum, yere gitmiyorum demiş. Şimdi hakikaten ahmak insanın hamakati sıkar insanı, bunaltır. Yani insanın soru sorması da, oturması da, konuşması da karşısındakini bunaltmaması gerekir. Ahmak öyle bir, hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde de nakledilir. Bir sahabi geliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna, bir zattan bahsediyor. Çok takva ehli, çok ibadet ehli, güzel bir insan diyor. Keyfe aklıhu diyor Peygamberimiz. Aklı nasıl diyor. Hı. Efendim o şöyle gece namazı kılar, şöyle nafile oruç tutar, şöyle anlatıyor. Keyfe aklıhu diyor. Ya Resulallah, ben size onun ibadet ve taatlerinden bahsediyorum. Siz bana aklı nasıldır diye soruyorsunuz. Diyor ki aklı olmayan bir adam ahmaklığı sebebiyle öyle bir yanlış yapar ki bütün ibadetleri boşa çıkar diyor.
Evet.
Hani bütün, ya bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla yani akıllı, dirayetli bir iş yapmak ve hayatı öyle yönetmek önemli. O yüzden aklın çok üstün olanı da problem, hamakat seviyesinde olan da problem. Dolayısıyla vasat olması lazım. O da hikmet ile hayatı okumaktır. Bizim programımızın da hani irfan hikmet diyoruz ya.
Evet.
Yani hayatı hikmet boyutuyla okumak. Yani arka planını görmeye çalışmak. Sebep sonuç ilişkileri güzel. Evet. Onları müsebbibül esbabı görmek esas. Yani bütün meselede müsebbibül esbabı. Yani kainata bakmayı emreden ayetler daha önce şeylerimizde geçmişti. Efendim işte insanın kendisine bakmayı emreden ayetler vesaire. Bunlar hepsi aslında o hikmet arayışının başlangıcıdır.
Evet.
Yani buralardan yola çıkarak siz bu sani hakimi nasıl bulabileceğinizin derdinde olun. Yani bir sani hakim var, yüce bir sanatkar var, hikmetli bir sanatkar var bu alemde. Biz bu kainatı okuyarak o sani hakimi bulabiliriz manasında. İşte akıl hikmet boyutuna taşındığı zaman o çok yüksek akılda belli frenlerle sebep ve sonuç münasebetlerine doğru yönlendirilebildiğinde hakikaten hayatı çok iyi yöneten bir akıl haline gelebilir. Hamakatin kişi biraz tedavisi zor ama o hiç olmayan bir şey. Çünkü var olan şeyi yönetmek zor. Yani rahmetli bizim Beksadık Hoca diye bir hocamız vardı. Çok muzip, çok zeki bir adam. efendime söyleyeyim.
Hangi derslere girerdi hocam?
Arapça hocasıydı. Yazık oldu o Arapça. Aslında o ilmi kelama girmeli, felsefeye girmeliydi. Fakat mezuniyeti tahsili itibariyle ona denk. Gerçi Arapça hocalığı da iyiydi hocanın ama hoca böyle...
Arapça hocalar alınmasın hocam.
Yok yani şunu için söylüyorum. Arapça bir alet ilmi sonuçta.
Evet. Yani doğru, ilimler onunla yapılıyor tabii, sonuçta değil mi hocam?
Alet ilmi o temel bir şey ama yani... Onun üzerine bir şey ilave edilmeli diye söylüyorum. Yoksa Arapça hocalığı küçümsediği için söylemiyorum. Tamam. Çünkü felsefe tarafı çok yüksek olduğu için söylüyorum. Yani oraya gitse daha iyiydi. Evet. Şimdi hoca böyle sohbet arasında biz diyor hafızlık yapıyoruz. Üsküp'te diyor memlekette bir arkadaşımız var diyor. Sabahları annesi 21 tane kuru üzüm yediriyormuş efendim diyor Rumeli şivesiyle. Niyeymiş efendim diyor. Ne olacakmış diyor. Ne olacakmış diyor. Zekası açılacakmış be diyor. Yani abi diyor bu zeka dediğin şey varsa açılır. Yoksa ne açılacak? Şimdi gerçekten zeka, akıl bunların pek çok kısmı fıtri verilen şeyler. Mevhibe ilahiye. Ama bir kısmı potansiyel olarak verilip geliştirilebilecek türden olan şeyler. Yani insanın hakikaten akli olarak gelişmesi de mümkün. Allah temelde bir akıl veriyor insana. Yani büsbütün ahmak değilse, büsbütün hakikaten akıldan mahrum değilse o aklın matematik zeka olarak da, sosyal ve duygusal zeka olarak da başka taraflarıyla da gelişmesi mümkün. Yani mesela bir adam evet şiir yazma konusunda bir kabiliyet sahibi olması önemlidir. Ama şair olması için o kabiliyetini geliştirmesi lazım.
Ustalar bulması lazım.
Ustalar bulması lazım. Evet. Daha önce yazılmış şiirleri okuması lazım. Evet. Yani nasıl ifade etmişler? Teşbihi, istiareyi, kinayeyi, mazmunu nasıl kullanmışlar? Mecazı nasıl kullanmışlar? Evet. Bunları görmesi lazım. Bunları gördükten sonra o da onlara benzemeye çalışarak, onların izinden giderek, kendi zekasını ve şiir kabiliyetini kullanarak o tarafa doğru gelişecektir. Evet. Ama hiç kabiliyeti yoksa o işte meşhur hikayelerde olduğu gibi derler ya, dam üstünde saksağın vur beline kazmayı, hanımlar öğrendi okumayı yaz, altını getiremiyorum demiş. Yani bir mısra yazmış.
Hanımlar öğrendi okumayı yazma. Dördüncüsü yok hocam.
O kadar yani şiir dediğiniz şey, bir de hani geçen de konuştuk sana diyorum. Duyguyla bütünleştiği zaman bir anlam ifade. Değilse manzumedir. Evet. Veya kafiyedir. Evet. Kafiye yetmez. Vezin de yetmez. Mutlaka bir duygu yüklenmesi lazım. Dolayısıyla yani şiir kabiliyetiyle dünyaya gelen insan bunu geliştirirse gerçekten şair olur. Ama hiç kabiliyeti yoksa bir adamın o belki manzume yazabilir. Yani biraz kafiyeleri falan öğrenip kullanabilir ama şair olması mümkün değil. Burada da bu akıl da böyle. Yani akıl da yani genelde Allah'ın herkese verdiği seyyanen bir potansiyel.
Hani demişler hocam herkes aklını pazara koymuşlar. Gidip kendi aklını satın almıştı.
Aynen öyle.
Bu noktada bir taktiği ilişkisi de var gerçekten yani.
Tabii kesinlikle. Evet. Yani insan kendisini beğenir. Hatta insan fiziki olarak da yüzünü, simasını beğenir. Beğenmese...
Kendi aklını da en çok beğenir değil mi?
İşte onu diyorum. Kendine ait ne varsa aklını, güzelliğini, simasını beğenir değilse yaşayamaz. Derler.
Yaşayamaz değil mi?
Yani mutlaka bir şey olur.
Hocam ama İbn Aslan, Muaviye arasında bir, bunlar ikisi de malum çok
zeki insan. Duhat Arap.
Duhat Arap yani dahi adamlar.
Evet.
Bunlar arası bir şey muhabere geçiyor böyle. Diyor ki akıllı kimdir diyor. Amr İbn As. Muaviye de diyor ki Hazreti Muaviye işte bu diyor zor düştüğü zor durumdan çıkmayı beceren insandır diyor. Akıllı o değildir diyor Amr İbn As. Nedir peki diyor? Hiç o duruma düşmeyendir diyor.
Şimdi, ama onların bir şeyi var biliyorsunuz. Amir bin As'a soruyorlar. Diyorlar ki sen çok iyi ilişkiler yürütüyorsun.
Evet.
Hiç problem yaşamıyorsun. Evet. Bunu nasıl yapıyorsun, nasıl başarıyorsun falan diye. O diyor ki çok güzel bir cevabı var. Ben diyor bütün insanlarla aramda beni onlara, onları bana bağlayan bir ip var olduğunu sayarım. Yani bu bağ... aramızda bizi bağlayan bir ip var. Farazi olarak böyle bir şey düşünürüm. Bu ip gevşediği zaman azıcık şöyle yoklarım. Yani hissettiririm ki buradayım diye. Ama gerildiği zaman koparan olmam. mutlaka gevşetirim.
Gevşetir.
Evet. Hiçbir şey tabii.
Ya hakikaten bir demek ki Muaviye'den de üstün bir tabii, aklı var ki o tabii, tabii. Bu kıyası da çok
işte o şey evet. Değil mi? Yani Hazreti Ali'yi
Hakem Vakası
demiyor hocam tabii. Muaviye'yi de evet. O göreve getiren adam o. Yani Ebu evet. Musa el-Eşari çıkıyor kürsüde yüzüğünü çıkarıyor, masanın üstüne koyuyor. Bu yüzüğü nasıl parmağımdan çıkarıyorsam Ali'yi hilafetten böyle çıkarıyorum diyor.
O da alıyor. Aynı yüzüğü takıyor değil mi?
Aynı yüzüğü takıyor. Ben de diyor bu yüzüğü nasıl takıyorsam Muaviye bu hilafeti giydiriyorum diyor.
Hakikaten.
Yani muhteşem bir şey tabii. Evet. Zeka ayrı bir şey. Yani işte o zekada hesaplar, kitaplar tabii işte Nalincik eseri gibi bir tarafa yontmamalı. Evet. Haktan yana, hikmetten yana, hakikatten yana olmalı. Bizim söylemeye çalıştığımız aslında bu. Yani evet. Şeyle aklın hikmetle terbiye edilmesi veya hikmete erdirilmesi meselesi evet. Bu manada hakikaten çok önemli bir anlam kazanıyor, bir değer kazanıyor.
Hocam Hazreti Peygamber'in hadislerinde de akla çok yoğun bir vurgu var.
Var.
Siz de biraz önce aslında ifade etmeye çalıştınız. Onu ben açayım diye özellikle söylüyorum. Aslında akıllı yani dünyanın kıymetini anlayıp vakti nereye sarf etmesi gerektiğini bilen demek değil mi hocam?
Zamanı yöneten.
Evet.
Zamanını
hem zamanını yöneten hem kaynaktan her türlü.
Tabii.
Yani dolayısıyla dünyayı nasıl bir kıymet verilmesi gerekiyorsa
o kadar veren tabii.
Ahirette o anlamda yani yatırım
şimdi
yapan.
Bir hani riyazat var, mücahede var evet. Sonuçta. Bu riyazat ve mücahedenin de hedefi bizim hayatımıza dinin ve aklın egemen kılınmasıdır.
Evet.
Yoksa hani riyazet ve mücahedeyle bir takım ruhbanların ve Hint yogaların ve fakirlerinin elde ettiği bir takım işte şeyler, olağanüstülükler, kehanetler, kerametler elde etmek değildir. Yani aklın ve dinin egemen kılınması. Yani biz riyazat yaparız, mücahede yaparız, yemeği içmeyi azaltıp ne bileyim işte bir takım zorluklara katlanırız ki dini hayatı dinin ve aklın gösterdiği ışıklar çerçevesinde yaşayalım. Onları egemen kılalım. Dinin koyduğu hükümler vardır. Onlara bakarız. Onun olmadığı yerde aklın ölçülerine göre hareket etmeyi egemen kılmak için riyazet ve mücahede yaparız.
Hocam bu akıl meselesi hakikaten önemli. Modern insanın da biraz sanki şeyi putu gibi yani. Aklım,
evet,
ben tabii. Aklıma güvenirim. Aklımla evet. Her şeyi yaparım ederim diye. Yani burada vahyin işaret ettiği akılla bu modernist akıl arasında bir fark var mı hocam?
Mutlaka var. Vahyin aydınlığında aydınlanmış akıl, İslam'ın, Müslüman'ın aklı odur. Bir de İslam'da icma diye bir şey var. O icma denilen şey aslında ortak akıldır.
Ortak akıl.
Ortak akıldır. Yani olayları...
Sağduyu dedikleri şey.
Sağduyu. Olayları değerlendirmede insanların ittifak ettiği, böyle akil insanların, hani akil bugün son zamanlarda çok kullanılır oldu. Akil insanların ittifak ettiği bir takım değerler, özellikler ve güzellikler var. O çerçevede gelişen ve değişen bir akıl bence önemli. Yoksa benim aklımı çok beğenirim. En doğrusunu ben bilirim ama hiç kimseyle de uyuşmaz benim aklım. O zaman da burada problem var demektir. Yani bir şekilde ötekiyle ilişkilerinde problemi asgari indirendir gerçek akıl. Yani ötekiyle bir başkasıyla ilişkilerinde problemi asgariye indirebilen, gerektiğinde taviz veren, o işte Amr Bas'ın dediği gibi ipi koparmayan adamdır.
Evet.
İpi koparıyorsa ben bilirim ben başkasını tanımam, altta kalan canı çıksın. Benim hazzım, benim zevkim, benim tercihim odur şeklindeki bir şey bence putlaştırıldığı zaman böyle sizin söylediğiniz gibi hakikaten toplumda bu sefer putların çatışması başlar.
Evet,
yani
evet.
Herkes birbiriyle
akıl yarıştırıyor.
Akıl yarıştırıyor. Ben böyle görüyorum, ben böyle görüyorum. Yok böyle bir şey. Yani bence aslında yani İslam'daki o kitap, sünnet, icma, kıyas sıralamasında bile bu çok önemli. Yani önce Kur'an diyor. Allah'ın söylediği. Onda varsa zaten tartışmasız.
Evet.
Onda yoksa sünnet. Hazreti Peygamber'in uygulaması. Onda yoksa
işte ortak akıl.
Ortak akılla ümmet ne demiş? Yani ümmetin alimleri, ümmetin akilleri bir konuda ittifak etmişler, bir şey söylemişlerse benim aklım buraya yetmez yani. Ben şimdi kendi aklımı Gazali'yle yarıştıramam yani. Yani Gazali'yi veya Mevlana ile yarıştıramam. Rahmetli Kadir abi bile öyle diyordu. Yani ben ya akıllı bir adam derdi, Allah rahmet etsin. Hakikaten akıllı adamdı. Ama derdi Mevlana'nın söylediklerini ben söyleyemem derdi. Yani o kadar muhteşem şeyler söylemiş ki ben onları söyleyemem derdi. Yani bu da bir güzel bir itiraftır yani Kadir abi açısından baktığında. Yani bizim de bu manada hakikaten ümmetin böyle değerleri olan ahir insanların yazdığı, öğrettiği, anlattığı şeylerin yok canım. Onlar ne oluyor ki bugün ben 3 tane yabancı dil biliyorum. Avrupa'ya gittim, şu kadar kaldım. Dünyayı da dolaştım. Artık biz bunları açtık. Diyorsa bir adam orada...
Ya da işte diyorlar ki hocam, işte o diyor şu kadar kaynağa ulaşıyordu. Ben hepsine ulaşıyorum diyor, kaynakların diyor. Yani bu da ilginç bir şey mesela.
Kaynağa ulaşmak önemli değil ki. Kaynağı yorumlamak
evet,
önemli.
O aklı,
tabii.
Evet, o ifani bakış mıyım?
Sefahet diyor işte Allah Kur'an-ı Kerim'de. Süfeha tabiri kullanıyor. Hı. Yani aklını...
Beyinsizler yani.
Aklını iyi kullanamayan.
Evet. Evet.
Yani aklına çok güvenip onu iyi kullanamayıp kendilerini... Helak eden insanlar mı? Aslında sen aklın da yukarı derecesinin böyle bir sefahate götüren tarafı var. Sefihliğe, beyinsizliğe, akılsızlığa. Yani,
ahmak ve süfeha hocam.
Yani şey derler ya, şeyle deha ile cinnet arasında çok ince bir çizgi vardır.
Evet.
Deha ile cinnet arasında çok ince bir çizgi vardır. Dahiler gerçekten çok güzel akıllıdırlar bir yerde. Bir yerde çocuk seviyesinde ve cinnet seviyesinde çok zayıftır.
Abdülhakim Arvasi'nin Necip Fazıl'a böyle söylediği rivayet edilir hocam. Keşke bu kadar akıllı olmasaydın diye.
Yani tabii. Yani çok akıllı olunca hakikaten onun tatmin edilmesi de çok kolay değil. Yani evet. Onun önünü kesmek, onu frenletmek, ne yapmak.
İlla bir çile yaşayacak yani. Yani
bir şeyden geçmesi lazım. Darptan, harpten geçmesi lazım biraz.
Hocam bir ara verelim isterseniz. Ondan tamam. Sonra tekrar İrfan gündeminde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte insanda bulunan üç kuvveti konuşuyoruz. Şu an akıldayız. Diğerlerinde ikinci bölümde konuşmaya gayret edeceğiz. Bizimle kalın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte İrfan gündeminde insanda bulunan üç kuvvetten kuvve-i akliyeyi konuşuyoruz hocam. Evet. Bayağı da bir mesafe aldık aslında.
Evet, onu aşağı yukarı.
Tam şeye gelmiştik, o süfeha hani.
Evet, sefihler.
Sefihler. Orada bir ayet çok ilginçtir. Hani içimizdeki beyinsizlikler yüzünden bizi helak etme ya Rabbi diye. Yani bu
helak
aklı
eder
çok
misin?
Eder misin diye. Orada bir yakarış var. Sığınmamızı istiyor
Cenab-ı Hak.
Onların yaptıklarından dolayı.
Evet, evet.
Yani bu aklı çok olanların.
Evet. İşte o işte biz sürekli biz şeyi yemekten, bıldırcın eti, kudret helvası yemekten artık bunu aldık diyen.
İsrail soğan mu? Yok mu, sarımsak yok mu diye.
Soğan, sarımsak, fasulye, bakliyat yok mu diyenlerin şeysi. Yani şunu ifade ediyor Allah Teala Hazretleri. Duygularına ram olan, tutkuların esiri olan bir akıl. Güzel bir akıl.
Sefih bir akıldır.
Sefih bir akıldır. Güzel bir akıl değildir. Yani tutkuları kontrol etmesini bilen akıl. Ya yani akıl şey demek yani frenleyen demek, bir yere bağlayan demek. Ya sen onu frenleyemiyorsan, onu bir yere bağlamıyorsan, onu yönetemiyorsan orada bir zafiyet var demektir yani.
Hocam yine Kur'an'daki akıl kavramlarından bir tanesi kulubul la yakilune biha.
Evet, evet.
Kalplerin akletmesi nasıl bir şey hocam? Bu hakikaten çok merak edilen bir konudur.
Şimdi yani kalbin bir şey frekansı var tabii, bir inceliği var, hassasiyeti var, hissiyat tarafı var. İşte olaylara bakarken o hassas boyutunu, hissiyat boyutunu da devreye katarak empati yapmak gibi geliyor bana biraz yani. Hmm. Yani siz kalbiniz var ama olaya bakarken kendinizi katmıyorsunuz içeri, dışarıdan bakan gibi bakıyorsun. Yani ben olsam nasıl yaparım? Yani kalbinizi oraya koyarak, yüreğinizi oraya koyarak ben olsam nasıl yaparım? Ben olsam ne hissederim? Yani ancak o kalple anlaşılır çünkü. Hmm. Bence orada aslında empatiyi Allah Teala öğretiyor bize. Yani kalp. Bir de tabii bu buradaki kalple anlatılan bizim beyinle kalbi Kur'an aşağı yukarı aynı manayı kullanıyor. Yani bugün bizim beyin fonksiyonları ile kalp fonksiyonları birbirine çok benziyor. Yalnız bir fark var. Beynin harekete geçmesi için kalpten elektrik gitmesi gerekiyormuş bugün.
Ha, dolayısıyla merkez orası yani.
Ha, merkez yine orası.
Evet.
Yani yine merkez kalpten beyne gidecek olan o elektrik. O gittiği zaman hayat fonksiyonları devam ediyor ve işte insan akletmeye, düşünmeye, üretmeye başlıyor. Dolayısıyla kalbin önceliği akıldan önce, beyinden önce.
Zaten o şeyde var ya hocam, bir çiğnemet vardır, o iyi olursa
tabii,
iyi olur.
Tabii.
Yani vücudun merkezi orası yani.
Kesinlikle. Ya şimdi o kadar muhteşem bir şey ki yani şimdi herkesin sağ yumruğu kadar bir şey. Açılıp kapanıyor. Açıp mesela elektrikle ve şeyle açılıp kapanıyor. Ama o kadar büyük bir enerji üretiyor ki. Yani bir açılıp kapanmasıyla bir teneke suyu şeyden Sarayburnu'ndan Çemberlitaş'a basıyormuş.
Allah Allah.
Yani bir teneke suyun Sarayburnu'ndan Çemberlitaş'a basılması için ne kadar enerji lazım? açıldı kapandı bu kadar enerji üretiyor. Muhteşem bir şey. Ya kalple evet. ilgili bazen böyle bakıyorum şeyler internette falan da evet. çok muhteşem şeyler var. Yani evet. dolayısıyla onun o maddi olan tarafı, manevi olan tarafını hiç akletmek mümkün değil.
Evet.
Onun enerjisini. Çünkü o sonuçta biliyorsunuz yani sadır, kalp, fuat, lüp diye Hakim Tirmizi'nin böyle güzel tasvir var. Beyanul fark beyne sadr vel kalp vel fuat vel lüp diyor eserinde. Kur'an'dan aldığı kavramlarla anlatıyor. Sadr işin en dıştaki kısmı. Bu zahiri kısmı. Sonra kalp onun içindeki
kozalak.
Fuat onun içindeki o işte enerji. Lüp onun da içinde o görünmeyen şeyi. Yani şöyle anlatıyor. Gözün beyazı sadr. Onun içindeki o şey renkli kısım kalp. Gözün
noktası.
Siyah noktası fuat. Görme hassası ise lüptür.
Çok
diyor.
Güzel bir teşvik evet. hocam. Çok güzel. Lüptür bir noktayı Süveyda'dan bahsediyor hocam. Onu
Böyle, kalpte de işte evet. böyle buna benzer bir şey siyah nokta var yani.
Siyah nokta evet.
Yani var olduğu kabul edilen belki. Evet,
belki de lüp mü? Lüp.
Yani lüple irtibatlandırılabilir lüple tabii. Dolayısıyla yani bu dört şeyin iç içe geçmiş halkalar gibi birbirine enerji verdiğini düşünürseniz yani beyne nasıl bir etki ettiğini biraz daha anlamak mümkün.
Hocam orada hani.
O lüp zaten tam akıl demek aslında.
Ben onu tam onu soracaktım. Evet. Lüp dediğimiz şey.
Akıl
şimdi
demek.
Şimdi görmekle göz arasındaki irtibatı görünce. Şimdi kalple lüp arasındaki irtibat yani kalp nasıl hocam?
Kalbin fonksiyonu işte o.
Evet kalbin fonksiyonu evet. nasıl bir şey hocam?
Yakinin takidini dedik ya evet. fiil olarak geçiyor evet. diye. Ha işte o idrak etme. İster göz olarak görerek idrak etme, ister kulak olarak işiterek idrak etme veya tefekkür olarak düşünme şeklinde. Yani o idrakin yeri, mahalli lüp olmuş oluyor evet. benim anladığım kadarıyla.
Çok güzel evet. hocam. Yani peki hocam bu kuvve-i akliyenin terbiyesi için ne yapmak lazım?
Kuvve-i akliyenin terbiyesi için Allah bize yol gösteriyor. Kainata bakın diyor. Yeryüzüne bakın. Kendinize bakın. İnsanoğlu kendine bakmaz mı? Nasıl yaratıldı? Yani bizim okumamızı Allah'ın ayetlerini okumamızı emrediyor bize.
Evet.
Yani Allah'ın ayetleri sadece Kur'an'dan ibaret değil. Onlar kelami ayetler. Onlar zaten okunacak. Ama esas Allah'ın bu evrende, bu kainatta
kevni ayetler.
Bu şimdi kozmos dediğimiz o büyük alemdeki kevni ayetlerin okunması. Güneşin, yıldızın, ayın hareketleri, efendime söyleyeyim bu dünyadaki börtü böcekten bütün canlı cansız varlıklara varıncaya kadar, depremden zelzeleye, sel felaketine varıncaya kadar olan biten ne varsa. Yani Allah'ın kudretinin asarı olan yıldırımın düşmesinden şimşeğin çakmasına
bütün varır. Bütün hadisat, insanlar arasında aynen. yaşananlar. Mesela bu pandemi değil mi hocam mesela?
Aynen. Bu
mesela,
da bir ayettir. Evet. Yani bunların üzerinde düşünmeye, kendisine bakmaya, yani kendisinin yaratılışını düşünmeye. Yani ilk ayeti kerime, İkra bismirabbikellezî halak. Halakal insane min alak. Yani oku Rabbinin adıyla, o Rabbin ki seni alaktan yarattı. Alak diyordu biraz önce adından bahsettiğimiz Bekir Sadık Hoca.
Bekir Sadık Hoca evet.
Alak askı demek diyordu askı. Duvara tutunan şu askı var ya
evet.
askı. Bu ana rahmindeki embriyo da ana rahmine aynen askı gibi tutunurmuş.
Maşallah.
Yani o yüzden Allah o ana rahmindeki varoluşa atıfta bulunarak seni ana rahmindeki embriyodan erkek ve dişi hücrenin buluşmasından meydana gelen embriyodan yaratan Rabbin adıyla oku. Yani kendini oku.
Evet.
Nasıl yaratılıyorsun?
Yani biyoloji çalış yani.
Ha biyoloji çalış. İnsan varlığı üzerine kafa yor ve işte bu anatomi denilen şey nedir? Evet. Ona kafa yor. O kan hücrelerinin insanın hayatiyeti nasıl sağladığını, oksijeni, şekeri nasıl taşıdığını, bütün vücudun her tarafına enerjiyi nasıl taşıdığını bir düşün yani. Bir düşün.
Evet, evet.
Yani bir böbrek diyorlar. Böbreğin yaptığı fonksiyonları yapmak için bir fabrika kurulmak icap etse, yani işte bilmem metrekarelerce büyük bir fabrika kurmak lazım ki o böbreğin yaptığı fonksiyonu. İşte
diyaliz hastalarını çektiğini evet, görüyoruz hocam evet, ya. Yani.
Evet. Yani aynı.
Sürekli makineye giriyorlar.
Giriyorlar
evet.
ve o böbreğin temizlenmesine ihtiyaçları oluyor. O da yine yeterli kadar
olmuyor. Evet.
Sadece işte bir hayatiyetin devamı adına bir katkı sağlıyor o kadar.
Dolayısıyla tefekkür, dolayısıyla bu tür ilimleri tahsil aslında aklın.
Yani nazar, evet. ruhiyet, taakkul, tefekkür, tedebbür Bunlar hepsi yani aklın gelişimine medar olan, aklın gelişimi için kullanılıyor. Okumak yani işte evet. Allah Kur'an-ı Kerim'de kıraat kelimesi kullanıyor, tilavet kelimesi de kullanıyor. Yani özellikle kıraat kelimesinin böyle kainatı okuma manasına da bir anlam olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani okumaktan maksat onu bilmektir.
Evet, önemli. Çok güzel. Hocam ikinci kuvveye geçebilir miyiz?
Kuvve-i şehevviyesi. Bu da çok önemli bir şey. Kuvve-i şehevviye deyince yani biz genellikle sadece böyle cinsellik gibi şey aklımıza geliyor. Aslında şehvet kelimesinin tam karşılığı bugün tutku demek. Tutku manasına. Yani bu yemekle ilgili bir şehvet olabilir.
Malla ilgili.
Malla konuşmakla ilgili olur. Bazen adama derler konuşma şehvetine tutulmuşlar derler.
Yani belagat şehvet diyorlar hocam.
Yani mesela ya belagat şehvet, konuşma şehveti işte onlar hepsi. Yani oralarda bir arayış içerisinde.
İlim şehveti de var mesela hocam.
Kesinlikle.
Sürekli öğrenmek. Böyle.
Yani insanın bir şeye tutulup onsuz yapamaması bir bağımlılıktır.
Bağımlılık.
Bu bağımlılık da güzel bir şey değil. Yani Allah bizden bağımlılık istemiyor. Yani bağımlı olmamız değil. Bizim hür olmamızı istiyor. Çünkü bağımlılık kölelik demektir.
Evet hocam.
O kölelikten kurtul. Hatta mesela işte eferayte men ittehade ilahu hevahu yani hevasının tutkusunun kölesi olur bazıları diyor. Onları görmedin mi diyor Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Dolayısıyla kuvve-i şehveye dediğimiz bizim iç güdülerimizin bizi yönlendiren gücüdür. Bunun da biraz önce söylediğimiz gibi akıl konusunda olduğu gibi üç derecesi üzerinde durulmuştur. Bunun en aşağısına cumudet. Donukluk. Yani adam yani
hiçbir şey yok.
Duygu tarafı sıfır. Evet. Vur duvara.
Camit oradan değil mi? Cansız. Camit, taş gibi yani.
Aynen. Taş. Hiç canlılığı, efendime söyleyeyim, hareketi, aktivitesi yok. Bakıyorsun mayıl. O da bakıyor sana.
Donuk.
Evet. Bu yukarısı fuhşiyat. Yani sınır tanımazlık. Ortası iffet.
İffet.
Evet, ortası iffet. Şimdi yani söylediğimiz gibi bu sadece cinsellik içeren konularla ilgili değil bu. Yani bu şehvet dediğim şey yani yemek içmekten, uyumaya, konuşmaya, mala, mülke, evlat sahibi olmaya, ilim sahibi olmaya varıncaya kadar her türlü kontrol edilemeyen şehvet bu kapsam içerisindedir. Evet. Ve dolayısıyla burada yani bizi harekete geçiren önemli bir özelliktir şehvet.
Evet.
Cumudet çünkü makbul bir şey değil. Ha o şehvet bizi harekete geçirir. Yani hırs olur yerine göre. Bu hırs işte ilimde olur, efendime söyleyeyim mal temin etmede olur vesaire olur. Bunun ihtirasa dönüşüp başkalarıyla yarışa dönüşmesi güzeldi. Yoksa insanın mesela hırsı olmazsa yani bu manada bir şehveti olmazsa ilimle ilgili bir şey arzusu olmazsa alim olamaz. Yani bileyim mal kazanmakla ilgili bir şehveti hırsı olmazsa zengin olamaz. Bir yere kadar bunlar normal olması da gerekir. Ya ama onların işte iffet seviyesinde kalması lazım. Evet. Yani başkalarını rahatsız edecek, başkalarını rencide edecek, başkalarına zarar verecek şekilde ve her şeye sahip olmak, meşru gayrimeşru aramadan kazandıklarında, elde ettiklerinde veya işte nefsane duyguların tatbinde kontrolsüz olması elbette o sapkınlıktır, fuhşiyattır. Onun için iffet seviyesini korumak gerekiyor.
Şey var ya hocam hep imam efendiler okurlar hutbede inna Allah'a yetmur bil adli vel itai ve ihsan ve izil gurba.
Ve enhanil fahşa. Evet.
Şimdi fahşayı azgınlık olarak çeviriyorlar. Aslında azgınlık güzel bir kelime orada.
Evet.
Şimdi her şeyin azgınlığı var aslında.
Tabii. Yani, her duygunun azgınlığı
var. Her duygunun azgınlığı var.
Sınır,
ve onun aslında makulü iffet oluyor.
Evet. İffet seviyesinde. Yani şeyde de geçiyor ya. Yani sen iffetlerinden dolayı onları, yani halk onları iffetlerinden dolayı zengin sanır.
Evet.
Yani sen onları simalarına tanırsın. İnsanlar onları iffetlerine taaffuf diyor. İşte iffet kökünden geliyor. Yani istemezler böyle hırs gösterip taşkınlıkla bana da bunu alayım, bana da verin. Oradan filan yani ne isteme konusunda bir taşkınlıkları var ne de malı yani zorla ele geçirme konusunda bir ölçü tanımazlıkları var. İffetli insanlar. Yani çalışıyorlar ama çok fazla mal sahibi olamadıkları durumlarda kesinlikle bir taşkınlıkları yok. Sen bakıyorsun, yani insanlar bakıyor ona, ya bu adam zengin herhalde, hiçbir şeyi yok. Ama sen yüzlerinden, simalarından tanıyorsun onları. Onlar hakikaten fakir insanlar fakat iffetli insanlar. Dolayısıyla bu iffet konusuyla şehvet arasında ilgi kurmuş olması şeyin ulemamızın evet. Bence çok anlamlı bir konu. Yani ölçüsünü, sınırını bilmek. Nereye kadar gidilip nereye kadar gidilemeyeceğini iyi bilmek gerekiyor. Yani belli sınırları zorlamadığınız zaman bir mekruh sınırı var. Yani bir mubah sınırı var, bir mekruh var, bir de haram sınırları var. Evet. Yani o mubah sınırları içerisinde dolaştığınızda, hatta mubahtan da aşırıya kaçmadığınızda gerçekten afif insansınız. Ama mubahı zorlayıp eyvallah mekruha, oradan da harama doğru. Zaten bu
hiç durmaz zaten değil mi hocam? Ya
tabii.
Ya cumhuriyete doğru iner.
Aynen öyle. Ef'al mükellefinin, yani bu işte farz, vacip ve sünnet, nafile sınırlarının ben böyle bir koruyucu özelliği olan halkalar gibi.
İç içe kareler gibi değil mi hocam?
Evet. Olduğunu düşünüyorum. Evet. Hakikaten de öyle. Bu şeyler tersten de öyle. Yani mubah, mekruh, haram, müfsit şeyi de öyle bir iç içe halkalar gibi. Dolayısıyla işte şehvetle iffet arasındaki ilişkide de o mubahı fazla zorlamamak, meşru olan şeylerde de aşırılığa gidip bir bağımlılık konumuna düşmemek. Evet. Yani zaten riyazet dediğimiz şey aslında bizim biraz da aşı gibi bir şey. Yani insan belli şeylerin tadını almalı ama bağımlılık yapmamalı. Yani o
mahrum da kalmamalı.
Mahrum da kalmamalı. Yani aşıyı nasıl,
evet, mikrobun zayıflatılmış bir köptür aslında.
Aynen. Evet. Öyledir. Onun gibi yani oradan tadacaksın ama kölesi olmayacaksın, kulu olmayacaksın. Ondan sonra iffetli bir insan olabilirsin. Evet. Yani o şeyin aşısıyla kendini mikroba dirençli hale getiriyorsun. Yani evet, işte yeme şeyine, hastalığına karşı, efendim şehvet, yani nefsani arzu hastalığına karşı, mal hastalığına karşı, ama büsbütün maldan mahrum da bırakmayacaksın, evet, kendini. Evet. Yani
olmasın. Sana sibe kemenet dünya.
Dünya. Evet. Onu kesinlikle unutmayacaksın. Fakat kulu kölesi olmayacaksın. Şey burada yani, evet, önemli olan. Dolayısıyla yani bu kuvve-i şehviye insanın hayatını sürdürmesi için insana elbette lazım. Yani hakikaten
böyle neslin çok devamı için.
Sizin de biraz önce cumhuriyetten camit tavırlı insanlar var. Adam buz gibi. Ne hayata bir ilgi duyuyor, ne çalışmaya ilgi duyuyor, ne karşı cinse ilgi duyuyor, ne çoluk çocuk.
Hocam ahmaktan kaçmak gibi bunlara da kaçmak lazım.
Aynen tabii. Kaçmak.
Çünkü bunlar da sonuçta o hali yansıtıyorlar.
Tabii. Yani onların bulunduğu meclisten mümkün mertebe kaçmak lazım. Yani hakikaten insan afif, iffetli olmalı. O kuvve-i şehveyi kontrol edebilmeli. Bundan mahrumiyet de güzelliği. Neslin devamı da buna bağlı. Hayatın devamı da buna bağlı. Her şey buna bağlı. Allah o yüzden onu bir emanet olarak vermiş. Ama sınırında tutun. Vasat derecede, orta derecede bir yerde tutmamızı bizden.
Denge yani.
Denge. Aslan. İnna Allah ye'mur bil adl diyor ya, ben oradaki aslında adli denge diye tercüme ediyorum.
Güzel.
Yani evet, dengeli yaşayın. Evet. Allah dengeyi emrediyor. İfrat ve tefriti değil. Yani bir şeyin ifratı, çok olması da makbul değil, hiç olmaması da makbul değil. Orta yol. Hani derli halk arasında vardı ya, azı yarar, ortası karar, çoğu zarar.
Çok güzel. Evet. Hocam üçüncü kuvvete gelelim.
Evet.
O da kuvve-i gazabiye.
O da kuvve-i gazabiye. Evet. Kuvve-i gazabiye de hakikaten insanoğlunun hayvanlarda da bulunan bu sebuiyet diyor, saldırganlık içgüdüsü var ya hayvanlarda. İnsandaki bu kuvve-i gazabiye, evet, aslında ona benziyor. Hmm. Saldırganlık içgüdüsü. Bu da lazım olan bir şey. Bunun da tabii ifratı var, tefriti var, vasatı var. Yani bunun ifratı çok olması, işte öfke kontrolsüzlüğü, öfkeyi kontrol edememek,
öfke patlamaları,
öfke patlaması diyebiliriz. Hakikaten bu tehevvür diye geçiyor Türkçe'de. Mütehevvir adam, yani hiç kontrol edemiyor, pat hemen kırıp döküyor vesaire diyor. Yani insanların bir kısmında bu fıtri olarak böyle özellikler var. Öyle olduğu anlaşılıyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı insanlara nasihat talep ettiklerinde la teadab diyor.
Kızma.
Öfkelenme. Evet. Öfkelenme öyle. Yani demek ki onda böyle fıtrat hissediyor Efendimiz. Evet. Başkasına onu söylemiyor. Hmm. Yani bazı insanlara bunu söylüyor. Yani orada bir tehevvür, öfke kontrolü problemi var. Vel kazimînel gayz. Kur'an-ı Kerim'de öfkelerini yutanlar diyor Allah Teala Hazretleri. Hmm. Yani öfkelerini yutmak meselesi zor bir şey. Ama kontrolle yapılabilecek bir şey. İnsanoğlu kendi iradesiyle. Çünkü Efendimiz gene bunların yolunu da öğretiyor bize. Mesela diyor, öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun diyor. Oturuyorsanız yatın diyor. Veya ayağa kalkın. Yani durumunuzu değiştirin.
Durumu değiştirin.
Durumunuzu değiştirin.
Ya bırakın gidin orayı. Ha. Yani en güzel
veya olarak. La havle ve la kuvvete illa billahi'l azim deyin diyor. Yani enerjiyi, takati, gücü, kuvvet veren Allah'tır. Ben yani onun verdiği kuvveti nereye kullanacağım şimdi? Bir düşünmeye davet ediyor bizi aslında. Biraz zaman kazandırıyor karar vermek için, yanlış bir şey yapmamak için. Bir şeyde psikologlara diyorlar ki öfkelendiğin zaman ona kadar sayın diyor. Ya ben niye ona kadar sayayım ya?
Allah Allah.
La hale ve la kuvvete illa billah derim.
Şimdi
şeyde ses denemelerinde televizyoncular her zaman bir ses kontrol edelim hocam diye bazıları bir güçler diye sayarlar. Ben Rabbi yesir ve la tuvasir. Yani bir şey söyleyeceksem hiç olmazsa işe yarayan bir şey söyleyeyim.
Evet. Radyoda şahit olsun. Böyle bir zikir ifadeleri bunlar sonuçta.
Kesinlikle öyle. Dolayısıyla yani öfke kontrolü meselesi insanoğlu meselesi.
Bunun
bizim,
düşü...
Bizim, evet. Bizim kahraman Türk milletinde biraz daha fazla bu. Hayır, bu güzel bir şey aslında. Yani öfkeli olmak güzel bir şey. Öfkeyi kontrol edememek. Çünkü öfkenin hiç olmaması cebanettir. Korkaklıktır. Hmm. Yani korkak adam öfkelenemez. Ya ne olur bir şey olur falan diye. Halbuki cebanet de güzel değil. Tehevvür de güzel değil. Ortadaki şecaat. Ve cesaret güzel bir şey.
Şecaat ve cesaret.
İşte Türk milletinin kahramanlığı bundan. Yani bir öfkesi var, bir şecaati var, bir cesareti var. Ama bunu bazen tehevvüre, inkılap edecek şekilde kontrol edemediği zamanlar bulunabilir. Dolayısıyla bizim milletimizde cebanet problemi yok Allah'ın inayetiyle. Yani,
evet.
Yani alelekser, yani insanlarımız cesurdur, şecidir, bazen de mütehevvirdir. O mütehevvir olan, yani öfke kontrolünde zorlandığı zamanları biz belki kontrol etmeyi onlara öğrenmeliyiz. Yani çağımızda mesela bizim büyüklerimiz, bizden önceki nesil biraz daha fazlaydı. Bizden sonrakilere göre biraz daha. Yani yavaş yavaş bu azalıyor eskiye göre. Evet, yani evet. O öfke kontrol mekanizması azalıyor. Bir de şu var tabii, insan yaşlandıkça, gücü yetmez oldukça o şeyi, tehevvürü, hırçınlığı filan artıyor biraz.
Onu da bir hikmet yani, olarak yorumluyorlar genelde ama hocam.
Evet, yok. Biraz, o biraz huysuz ihtiyar.
Yapabilseydin demişler ya hocam.
Aynen.
Yapabilseydin genç.
Huysuz ihtiyar konumuna düşüyor insan. Hepimiz de Allah muhafaza etsin o konuma düşmekten. Ama yani bizim önceki neslimiz daha şeydi yani. Daha öfkeli, daha soru soramazdınız hocalarımıza, bilmem ne vesaire falan, büyüklerimize. Şimdi biz biraz daha şeyiz, mutedil. Yani bu nesil. Zaman içerisinde bu daha da azaldı. Bu biraz da bir şeyle alakalı. Bizim yaşama şartlarımızla alakalı. Yani insan şehirde yaşadıkça şehrin şartları, şehrin dayattıkları insanın öfke kontrolünü artırmasına vesile oluyor.
Evet.
Ama kırsalda yaşayan bir adam zaten tabiatla uğraşıyor. Dağla taşla hayvanla muhatap. Onlara biraz bağırmak ihtiyacı hissediyor. Bağırmak da çok mantıksız olmuyor orada baktığınız zaman. Ama medenileştikçe, şehirleştikçe bu biraz daha kontrol altına alınıyor. Yani bizim yerleşik düzene geçişimizin tarihiyle de orantılı gibi geliyor bana,
evet,
bu.
Hocam.
Batı bize göre daha erken başladığı için onlar da daha...
Ya Bedevilikler Hadariliye geçiş gibi İbn Haldun'un değil mi?
Aynen onu kastediyorum. Evet. Aynı öyle bir şey. Yani böyle bir durum var. Süreç içerisinde tabii bu şecaatimizi kaybedecek seviyesine düşmesini temenni etmem. Yani böyle de bir tarafı var bunun. Yani bu öfke kontrolünün çok iyi kontrol edilmiş olması, öfkenin şecaatin azalmasına da vesile olmasın. Kontrol edilebilen hakikaten, ama içinde böyle yeri geldiğinde gayret-i diniyi harekete getirecek olan bir özelliği de kalmalı. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Birisi namusunuza bir zarar verecek olsa ne yaparsınız diyor sahabilere. Kimisi döverim diyor, kimisi kovarım diyor, kimisi şöyle yaparım falan filan. Saat bin Ubade mi? Saatlerden birisi. Ya Resulallah ben öldürürüm diyor.
Evet. Yani
birisi benim namusuma bir haleldar edecek bir şey yaparsa ben öldürürüm diyor. Ente gayur diyor Peygamberimiz. Sen namusuna çok düşkünsün.
Yani gayretlisin.
Gayretlisin. Ve ene ayyaru minke.
Allah Allah.
Ben senden daha düşkünüm. Vallahu ayyaru minne. Allah hepimizden daha gayurdur. Yani dolayısıyla yani insanın bir...
Gayru kıskanç diye de çeviriyorlar değil mi hocam?
Kıskanç da çeviriyorlar.
Ama kıskançlık orada şey manasına, yani kendini o...
Savunan manası.
Evet, savunan
hukukunu savunan, itibarını savunan, evet. Yerini, konumunu savunan manasına orada aslında.
Evet, evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın işte azametini savunmak meselesi mesela. Cenab-ı Hak azamette şey istemez, ortak istemez.
Evet.
Kibriyada ortak istemez. Evet. Varlıkta ortak istemez aslında.
Evet.
O vahittir, ferittir, vahittir. hatta o anda o en gayur olan odur. Yani evet. Kendisine böyle bir ortak kabul etmez. Hazreti Peygamber de bu manada hem dinin korunmasında hem dinin anlaşmasında elbette en gayur olan odur. Hayatın korunmasında. Dolayısıyla bizim böyle bir duyguya sahip olmamız, yani öfke ile ilgili kontrol meselesinde ifrata gitmemizin de zararından endişe ederim. Dolayısıyla belli bir oranda öfkemiz olsun ama kontrol edilmiş bir öfkemiz olsun, kesinlikle tükenmesin.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu
sağ olun.
Bugün kuvve-i gazabiye, kuvve-i şehviye ve kuvve-i akliye gördük. İmam Gazali de aklı vezir, kuvve-i gazabiye'yi asker, evet. Şehviye'yi maliyeci
evet.
olarak görür. Yani evet. Bu da ilginç mesela bir çok tasdiftir. Güzel. İslam alimleri bu anlamda çok güzel hakikaten irfan sofrasına bizim İrfan gündemimize dolayısıyla. Güzel şeyler getiriyor. Allah razı olsun, siz de onları çok güzel bizimle paylaşıyorsunuz. Efendim bugün 3 kuvveti konuştuk. İrfan gündemi de muhterem hocamız Hasan Kam Yılmaz Beyefendi ile birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.